Ayrım 64.
Son günlerde iyice kaygılı görünüyordu Nazif Bey. Ortaklığın Karaköy'deki yazıhanesine İngilizler Amerikalılarla aramızın şeker renk olduğu haberiyle geldi bir akşamüstü. Her an bir çatışma çıkması beklenebilirmiş. İlle de bizi Almanla kapıştıracak itoğlu itler diyordu. Havaalanlarını baskın ele geçirip Almanlara karşı kullanmalarından korkuluyormuş heriflerin. Oldu bittiye getirecekler Türkiye'yi. Böyle bir duruma karşı hazır oldaymış ordu. Sımsıkı izlemeye alınmış İngiliz Amerikalılarla tüm kuşkulu yandaşları. Saldırı nereden gelirse gelsin karşı konacakmış. Kesin kararı buymuş devletin. Heyecanlandı Galip. Beklenen gürültü kopacak mıydı sonunda? Bir olsa her şey en iyi biçimde çözülüverirdi. Bu sıkışık günlerinde yanlarına geçecek Türkiye'yi baş tacı edeceklerdir Almanlar. Bizim ortaklığın altın çağı olur bu ya. Asıl komünist yılanının başı iyice ezilir. Türkiye de kurtulur. Musul'a, Kafkaslara doğru genişleyip açılır, petrole kavuşur. İngilizlerin böyle bir aptallığı göz alacaklarını sanmıyordu Nazif Bey. Kurnazdırlar kurnaz olmalarına da yapmadıkları aptallık da yoktur sırasında. Burnu havada İngilizlerin. Almanya ile savaşa girmeleri çok mu akıllıcaydı? Tarihlerinin en büyük aptallığını yaptılar. Anlaşsalardı Kızıl Moskov'un işini çoktan bitirmişti Hitler. Stalin'e yanaşmak zorunda bıraktılar adamı. Avrupa'yı Kızıl Ordu önünde yenilmiş bir Almanya ile düşünmek bile korkunç. İngilizler kurtarabilecekler mi paçalarını? Bereket olmaz böyle bir şey. Ne eder eder bu rezil çemberi kırar Almanlar. Başkumarları yok çünkü. İnsanlığın da yok. Sermet Bey ile birlikte birilerinin odaya girmesiyle deminden beri sessizce Galip'i dinleyen Nazif Bey kalktı hemen. 7'de kapıda olun akşam. Alacaklar sizi dedi fısıldar gibi. Mithat'la sözleşmişlerdi. Starya'ya gideceklerdi bu akşam, hiç istekli değildi aslında. İyi olmuştu. Hemen açıp gelemeyeceğini bildirdi Mithat'a. Pek üstelemedi o da. Bir dalgası var gene onun bugünler. Kafayı bir şeylere takmış belli ki. Akşam 7'de kapıya iner inmez önünde duran arabaya binip de arka koltuğa yaslandığında Almanların yanında savaşa girme olasılığını yol boyu bütün yönleriyle bir kez daha geçirdi kafasından. İngilizler bir yapsalar da şu sersemliği tadından yenmezdi ya. Büyük postaneden yokuşa kıvrılırken durdu araba. Birkaç kez gelişin verdiği alışkanlıkla inip bekleyen kişiyi izleyerek yokuşun sağ başındaki çıkmaz sokak gibi ıssız avluya girdiklerinde kapı açıldı hemen. Asansörle çıktıkları koridor başındaki odada bekler bulduğu Nazif Bey masadan kalkıp elini sıktı Galip'in. Karşılıklı oturduklarında masa üstündeki kabarık dosyayı hemen sürdü önüne. İşte senin Charleston'un izleme raporları dedi. İlk kez hücrede gördüğü Norveçlinin elindeki belgelere göre bu Johnston olan adından ötürü alaylı biçimde taktıkları adlı Charleston. Şöyle bir karıştırdı dosyayı. Soluk soluğa izlenmişti adam. Birkaç da fotoğraf vardı loş salon gibi bir yerlerde gizlice çekilmiş. Yanındakiler pek seçilemiyordu. Kimin kim olduğu raporlarda yazılıydı. İlk geldiği günler ara sıra uğradığı Tütonya kulübünde Sait uyarmıştı başının ağrımasını istemiyorsa oraya pek gitmemesi için. Nazi giysileriyle dolaşılmasını pek seven deniz işletmecisi Meves, kuç kestürü gösteriş düşkünü yöneticilerden hoşlanmamıştı o da. Bir kez görmüşlüğü vardı Alman'ın birini. Onun dışında pek tanıdığı kişiler değildi. Bu adam İngilizlerle de içli dışlı, Almanlarla da. Onlar da biliyorlar bunu. Ama bizim bildiğimiz de bir şey var. İngiliz Amerikalılara çalışıyor bu herif. Daha çok da Amerikalılara. Ne yapacağız biz bu bilgiyi? Şimdilik kendimize saklayacağız dedi Nazif sık sık yaptığı bıyık altı gülümsemesiyle. İki yanlı çalışsa da herif İngiliz Amerikalılara çalışıyor saymanın hele bugünler yararı zararından çok. Yeni bir söze geçer gibi aldı gene. Sizin Karaköy'deki yazıhaneyi Nuri'ye vereceğiz dedi. Örgütte eski bir arkadaştır, deneyimlidir. Büro işlerini de iyi bilir. Emrinde olacak. Ayrı bir birim gibi çalışacaksınız. Gülümsedi gene. Unutma, maaş da vereceksin dedi. Senin kadrolu memurun artık. O güne dek niye bir yardımcı almasına izin verilmediğini, yazışmalar için niye Sermet Bey'in iki sokak ötedeki bürosunu kullandıklarını anlamış oldu Galip. Siz gelmeyecek misiniz? Sinsi gülücüğü dudağının kıvrımındaydı gene Nazif Bey'in. Gerekirse niye gelmeyeyim dedi. Ben de iş adamıyım. Yalnız çok zorun olmadıkça sen buraya gelmezsin artık. Sakıncalı olabilir dedik senin için. Kilit bir herif görünüyor bu Charleston. Hem de sizin krom işinde. Hem de bizim krom işinde demek. Kağıtları resimli zarflara koyup masa üstündeki dosyayı toparlarken Nuri getirecek bunları sana dedi Nazif Bey. Bundan sonraki raporları da. Koltuğuna oturup ardına yaslanınca İngilizlerden aldı. Krom şilebini batırdılar bizim. Fethiye'den çıkıp Kızılada yöresinde yol alırken bir denizaltı torpili tamam. Bizim kara sulardı hem de. Arpa, yulaf yüklemiş İskenderun'dan. Öyle dedi Meclis Ulaştırma Bakanı Ali Fuat Paşa. Ne yüklemişse yüklemiş. Krom diye batırdılar belki de. İngilizler mi diyorsunuz? Kesin bir şey denir misiniz İngiliz'in işini? Ama hangi yanından baksan İngiliz'in çıkarını. Bir yanıyla göz daha hele tam bugünlerde. Alman yaptı sanıp da hırlaşsak heriflerle o da İngiliz'de bayram. Almanya batırsın. Amerikalılar, özellikle İngilizler bastırıp duruyor Almanlarla alışverişi, başta krom keselim diye. Aslında savaş açalım Alman'a istiyorlar. Savaş girecek enayi bulamazlar ya, hele krom işinde bizimkilerin daha ne kadar diretebileceği bilinmez. Saat 9'u geçiyordu ayrıldığında. Nazif kalmıştı. Bitirilmesi gerekli işleri varmış. Yarı karanlık Ankara Caddesi'nden Sirkeci'ye doğru inerken Berlin'de tüm Alman güvenlik kurumlarının toplaştığı Prinz Albrecht Strasse, Wilhelm Strasse, Anhalter Strasse'lerin kesiştikleri yollarda duyduğu ürpertili saygı yarandı içinde. Düş kırıklığı benzeri bir duygudan öte bir şey yoktu. Soldaki işkembeci, sağdaki köfteci, köşede çoktan kapanmış tuhafiyeci, benzeri kırık dökük işyerleriyle soğuk akşam karanlığında pörsüyü vermiş caddeye, tek tük geçen araçlar, aşağı yukarı gelip giden kişiler canlı bir şey katamadığından öte zavallılık veriyordu. Köşeden tangırtıyla çıkan çift vagonlu yedi kule tramvayı, uzanı vermiş azman bir yılan ölüsünü böler gibi kesip gitti yolu Hoca Paşa'ya doğru. Gizli devlet polisi Gestapo'nun, Reichssicherheitsamt'ın, devlet güvenlik merkezinin, SS Sturmstaffel'ların, SA Sturmabteilung'ların bulunduğu görkemli yapılar, devletin şakaya gelmez güçlü yüzünün güven verici anıtları olarak dikiliydi Berlin'in ünlü caddelerinde. Koca koca sanat kültür kurumları, çeşitli müzeler arasında hem de, bir de bizim şu cılız görünümümüz. Bombalar altındaymış şimdi oralar, çoğunu yerle bir etmiş deniyor İngiliz-Amerikan uçakları. Ute de söylemişti bir şeyler. Almanlar da pek saklamıyorlar artık bombardımanlardan doğan büyük yıkımı. Önemli olan savaşı kazanmaktır. O ulusal coşkulu inanç varken Almanlar da daha iyisini yaparlar. İngilizlerle kapışırsak bizi de bombalayacaklar mı? Nereden? Suriye'den mi gelecekler? Irak'tan mı? Mısır'dan mı? Kolay değil, uzaklardalar. Almanlarla bir şey çıksaydı, Allah korusun, Bulgaristan şuracıkta dümdüz olurduk. Yağmur başlayınca ayılmış gibi bakınıp geçen bir taksiye atladı hemen. Nereden bu yağmur şimdi? İyiydi hava. Nazif Bey'in arabayla evine götürme önerisine salt biraz yürümek, çoktandır yapmayı düşündüğü köprüyü yaya geçmek isteğiyle karşı çıkmıştı. 9.30'du saat, eve gitmek gelmiyordu içinden. Mithat'ı atlatmasaydım keşke, buluşabilirmişiz. Önce Fişer'e gidip bir şeyler yemeyi düşündü. Tepe başında arabadan inip de yağmur altında asmalı mescide kıvrılınca ilerideki ara sıra uğradığı Tuna birhanesini anımsadı. İyi Weiner Schnitzel yaparlar orada da. Gidip girince tanıdık birilerine bakındı, yoktu. Hep de böyle yeri boştur bura. Otururken gözü yandaki masaya takılınca hop etti yüreği. Tez ayrımına vardı kız dönüp bakınca. Necla değildi. Peki nereye kayboldu bu kız? Kişiliğini korumasında biraz da göze batan bir becerisi giderek ustalığı oldu hep bu kızın. En yakında kurduğu zamanlarda bile aradaki boşluğu özenle korudu. Bir gizli yaşamı var belki de. İngilizce dersleri sırasında nasıl donuk bir öğretici olduğunun, bütün ilişkilerinde şaşılası bir ölçü içinde davranmaya özen göstermesinin, çekingen bir tanıklıktan öte yakınlığa sımsıkı kapalı kalışının ayırdığını ancak şimdi varıyordu sanki. İngilizce dersini salt onunla yakın ilişki kurmak için düşünmüş, Mansur'dan da bunun için destek görmüştü. Çeşitli yolları denemiş, incelikli bir iki sözle verdiği yanıtlardan öte hiçbir şeyi kıpırdatmamıştı bu kızın içinde. Kadınları bilirdi, ilk kez görüyordu böylesini. Başka yanıyla, başka biriyle belki de çok güçlü bir bağı olduğunu mu gösteriyordu bu? Bir oyunda yenik düşmenin utancıyla kendine yeni yollar aranır olan zihni, konuya yakıştırdığı öyküler üretme uğraşındaydı. Tam komünistlerin tutuklanması başlıyor, ortadan kayboluyor Necla Hanım. Turgut mu neydi? O oğlan ilişkisi varmış da. Vardıysa ne olacak? Oğlan gazetede çalışıyor demişti Sait. Gözlerinin önündeymiş, bir ilişkisi yokmuş kızla da. Atlamış olamazlar mı? Sait Nek örgütünün zeka düzeyi ne olsun? Bir konuşayım şununla. Bu tutuklamada durumu neymiş bakalım oğlanın? Ya da bizimkilere mi sorayım? Nazif Bey ilk günler Necla'nın sözü geçmiş, bir daha da açmamışlardı bu konuyu. Sırası düşmemişti daha doğrusu. Eşref Bey'in hastalanması, Necla'nın galip ilişki içinde oluşu, bir tür güvence sayılıp varsa bile ilgisini duralatmış olabilirdi örgütün. Kurtdoğan Paşa için yapılan gizli soruşturmanın Galip'i doğrulayan biri sona gittiğinden söz etmişti bir gün Nazif Bey. Paradan başka sorunu olmaz bu adamın yargısıydı Galip'in Nazif Bey'in dokundurduğu. Paşa Boşnak, Alman işgalinde ağır savaş koşulları altında yaşayan Bosnalı Müslümanlara yardım için bir fon oluşturmuş buradaki varlıklı Boşnaklar. Paşa da bu fona katkı sağlamak, aslında soruşturmanın ortaya çıkardığına göre kendine bir şeyler koparmak için İngilizlerle ilişkiler kurmuş, bir şeyler de almış. Ne yapacaktınız şimdi? İngilizlerin bir hesabı varsa ki vardır kuşkusuz diyordu Nazif Bey, onu da bilemezdik. Bir kıyıya çekilmişti dosya. İleride ne olacaktı bakalım? Nice karmaşık, karanlık görünen işler bu kadar sıradandı bakıyordun. Biraz da kızgınlıkla neler kurmuştu Kurtdoğan Paşa için. Paşacık punduna getirip İngilizleri yolmuş biraz o kadar. Nebile'nin işini kurduğu sıkışık günlerinde yakınlara sayılan mithatlardan para istemiş, hava almışlardı Kurtdoğan Paşalar. Salim Bey'in Nebile'yi nasıl atlattığına kendisi tanıktı. Kör tuttuğunu derler. Paşa İngilizleri tuttu demek. Eldeki raporlara, kendi araştırmalarına dayanarak bu yolu görüşünü yazıp verdi örgüte, Nazif Bey'in isteği üzerine. Karanlık öyküler uydurmaya hiç gerek yoksa, Necla içinde kurduklarının ölçüyü kaçırmaması için uyarı değil miydi bu? Yemekten çıktığında yağmur dinmişti. Yarı karanlık Beyoğlu'nda Galatasaray'a doğru yürürken, herkesin sonunda kendi çıkar için koşturduğuna takılıydı kafası. Anlamı bu yaşamın belki de. Doğadaki tüm canlılar kendisi için bir şey peşinde. Yaşam her gün doğrular gibi önüne koyuyordu bu çok iyi bildiği gerçeği. İnsan akıllıca yapıyor bunu, toplu biçimde yapıyor, birilerini çalıştırarak, kullanarak yapıyor. Kurulduğundan beri böylesi bir çıkar dövüşüdür gidiyor yeryüzünde. Böyle de gidecek. Güçlü kazanacak. Güçsüze acımanın da bir anlamı yok, doğaya ters çünkü. Acınacak duruma düşmeyeceksin. Yöresindeki kişileri geçirdi içinden. Kimler de acınacak durumda olanlar kestiremiyordu. Herkes bir başkasına göre acınacak ya da öykünülecek durumda. Eşit olunamayacağının en açık göstergesi de bu. En acınacak durumda Eşref Bey. Öyle biri yok ki acınacak olsun. Bitmiş o. Acınacak durumda olan Mükerrem Hanım belki. O da değil. Yüklü bir varlığın üstünde oturuyor. İşi başından sıkı tutmuş Eşref Bey. Büyük taşınmazların çoğunu kadının üstüne yaptırmış. Çok seviyordu demek Mükerrem Hanım'ı. Bir yolsuzluğu ortaya çıkarsa malı kurtarmak içindi belki. Salim Bey'in sözünü anımsadı. Hiç belli olmaz galipim. Üstüne geliverirler adamın. Burası Türkiye. Eşref Bey bilmez mi bunu? Ama yok. Terzi nezahat da ayırdındaydı Eşref'in karısına düşkünlüğünün. Burukluğu vardı onda da. Ne burukluğu olacak o kadının? Birinci sınıf diplomat. Ankara'nın, yalnız Ankara'nın değil, İzmir'in de su başlarını tutmuşlarının karıları, metresleri avucunda. Bu savaş ortamında benzersiz kadın giysilerinin tüm kumaş kara borsası onda diyorlar. İzmirli yaşlıca bir tüccar doktorla şimdi. 3 çocukluymuş tüccar doktor. Eşref Bey'den önceki herif inmeyle gitmiş. Bu da yakındır diye takılıyorlardı Ankara'da. Galip'in de içinden bir şeyler geçmemiş değildi. Eşref Bey'in işleri için Nezihat'la sıkı ilişkiye geçtiklerinde isteseydi olacaktı da. Gözünden kaçmamış Nebile'nin. Aramıza sakın Nezihat'ı sokma diye açık açık hem de o güne dek hiç görmediği bir sertlikle uyarmıştı Galip'i. Nezihat'ı kıskanıyordu Nebile, beni değil. Kapkara gözlerini dikti mi deler gibi bakmasından başka nesi var o kadının? Kara kuru bir şey. İşi de iyi biliyor olmalı. Bana mı öğretecekti? Gözü de kesmemişti doğrusu. Nezihat'ı koynun alacak kişinin devlet katlarında ya da geniş bir yerli çevrede saygın, dişli olması, yörenin insan ilişkilerini incelikleriyle bilmesi gerekirdi ki değsin. O bakımdan yeri doldurulmaz olan Eşref Bey'di kuşkusuz. Dert açmaktan öte ne getirirdi bana Nezihat? Kızını bırakıp metresini alacaktık Eşref Bey'in. Bu kız nereye kayboldu peki? Parmak kapıya yaklaşıyordu ki yağmur başladı gene. Koşturarak eve geldiğinde kapıyı açarken telefon çalıyordu. Koşarak yetişip açtı. Galip Bey istiyordu bir bayan. Buyurun, ben Galip deyince bir dakika deyip çekildi, birine bağladı telefonu. Rahatsız ediyorum Galip Bey sözüyle şaşaladı, çıkaramadı birden. Tez aydı, manik yandı, sevindi de. Ne tatlı sürpriz böyle Yetvart Bey, neredesiniz? Tokatlayan inmişti, bu akşam gelmiş. Yarın öğle yemeğine çağırıyordu Galip'i otele. İzin verin de sizi kum kapıya götüreyim ben, kör agopa. Balık yiyelim, özlemişsinizdir. Balığa hayır diyecek Ermeni görülmüş müdür, hele kum kapıda? Adamı güldürüyorsunuz Galip Bey, dedi tatlı İstanbul Ermenisi ağzıyla. Berlin'de yemeğe giderlerken sık sık yineledikleri tilkiye tavuk yer misin demişler, adamı güldürüyorsunuz demiş fıkrasını ilk kez manikyandan duymuştu. Kafasında epey şey dolandı o gece. Boşuna gelmez bu gavur. Mithat da mı bilmiyordu, sözün etmedi hiç. Yetvart Bey'in ağzından da al alabilirsen. Ertesi gün kör agopta rokalı, kırmızı turplu, kıvırcık yeşil salata, kalkan tava, rakıyla donatılmış masada pek mutlu Yetvart Bey'in kara et benli burnunu daha da büyüten suskunluktan kurtulmak için üçüncü kadehe geçmesini beklemek de yetmedi. Oldu bitti ölçülülüğünü aşan bir dalgınlığı vardı manikyanın. Romatizmalarından yakındı bir ara. İstanbul'u çok göreceği gelmişti. Cennetti burası. Aynı ölçülükte hükümete dokundurdu. İttihatçılar İstanbul Ermenilerine dokunmamışlardı. En çok Ermenilere, İstanbul Ermenilerine yüklemişti hükümet varlık vergisini. Kevork yeni dönmüştü Aşkale'den. Kevork'un döndüğünü de böylece öğrenmiş oldu Galip. Bir şeyler yapmak istedim dedi Kevork için. İnanın ki başaramadım. İnanıyorum Galip Bey, inanıyorum. Bir Kevork değildir, bir sürü dostumuz vardır gitti. Kime yardım edebiliyorsun ki? Kendini tutamamış gibi varlık düşmanıdır bunlar dedi birden. Çöken sessizlik bir düşünce kapısını aralamıştı Galip'e. Mithat da sık sık söylüyordu bu sözleri. Kimlerdi Türkiye'de varlık düşmanı olanlar? Almanya'da Hitlerciler için de duyulmuştu böyle şeyler. Ne aslı vardı ne astarı. Canı yananlar uyduruyor demek. Dalgınlıktan uyanır gibi doğruldu manikyan. Allah von Papen'den razı olsun deyip yavaştan göğüs geçirdi. Baskı yapmasaydı yanmış idi bir sürü Alman firma. 5'te 1'e, 10'da 1'e indirtti vergiyi, kurtardı. Galip de duymuştu. Çok gizli tutuyorlardı Almanlar. Menemencioğlu'ndan gizlilik sözü verilerek koparılmış bir ödündü. Yayılması istenmiyordu. Ortakları İtalyanlara bile duyurulmamaya özen gösteriliyormuş. Manikyan biliyordu bunu. Kolay mı? Kaçın kurası bu herif? Mithat'ı sordu Manikyan. Daha görüşmemiş onunla. İyidir dedi Galip. Karısıyla hırlaşıp duruyor ya, iyidirler. Havayı yumuşatmak kadar bu konuda Manikyan'ın neler bildiğini yoklamak için karıştırmıştı Mithat'ın karısını. İkinci kalkan diliminin derilerini çatalıyla sessizce sıyırma uğraşındaydı Manikyan. Temizlediği bembeyaz, irice parçayı çatala yüklemeye çalışırken, ''Karı ile hırlaşmayan vardır.'' dedi. ''Salt bu ise kime nedir?'' ''Başka kaygıları var gibi adamın. İsviçre'de yaşıyor bu. Tahir'den?'' ''Tahir'in ne umurunda buradaki iş? Mithat'ın katibi adamı bunun. Böyle paldır küldür gelişinin Mithat'tan önce benimle görüşmesinin bir anlamı olmalı. Bakalım ne isteyecek bizden?'' ''Bir şey istemedi Manikyan. Dalgın, düşünceli bitirdi balığını.'' ''Ne diyorsunuz Yetvart Bey? Nasıl gidiyor dünya?'' Konuyu değiştirmek için açmıştı biraz da. Başını kaldırıp kara kara baktı Manikyan. ''Harbi soruyorsun?'' dedi. ''Evet, harbi soruyorum.'' Galip'in üzerine diktiği kara bulanık gözlerini kıstı. ''Sorulacak yanı kalmıştır.'' dedi. Çatalına kaydırdığı iri parça tahan helvasını dengeleyerek ağzına taşırken ''Kötüdür bu işin sonu.'' dedi. ''Kayıp etmiştir Almanlar.'' İçine dolu veren kavurucu kızgınlıkla bir şeyler diyecekti Galip, tuttu kendini. ''Sait gibi konuşuyor herif. Ağız birliği mi ettiler sana karşı? Katıl katılma. Ortada bir gerçek var, sen de biliyorsun. Yarattığı yıkıntıyı onarmak isteyen bir yakınlıkla hepimiz için kötüdür Galip Bey.'' dedi Manikyan. ''Hepimiz için. Asvas yardımcı ılla. Allah'ın düzeltmediği iş sizin Asvas'a mı kaldı Yetvart Bey?'' Kısa bir duraksamanın ardından içini dökmeye başladı dertleşir gibi Yetvart Bey. Almanların geniş kesimi biliyorlarmış bu işin bittiğini. İçten içe fıkır fıkır kaynıyormuş Almanya. İsviçre'ye gelen çoğu iş adamı Alman, dönmek istemiyorlarmış ülkelerine. ''Ben daha her şeyin bittiğine inanmıyorum.'' dedi Galip. ''Gerektir, bitsin her şey. Kimse bakar Almanya'nın yüzüne, her şey bitsin. Olursa şimdi olur. Kim yapacak Hitler oturmuş ise tepede?'' ''Hitler olmadı mı ne yapacaklar peki? Çok mu yaşar o Almanya? Batar be, batmaz. Niye batsın? Yeni bir önderlik oluşur, onun çevresinde toplanırlar. Kolaydı. Hem de savaşın bu ölüm dirim gününde.'' Von Papen'in Amerikalılarla adada kurduğu ilişki yanımsadı. Hitler'in bilgisi dışında mıydı? İş orada kalmış mıdır? Nazif Bey biliyorsa da söylemez. Bunun kadar karamsar değil o. Dağarcığında çok şey olmalı bu kurt herifin. Yoksan böyle konuşur? Tüm tatsız gelişmelere karşın içinde dimdik duran umudun bu bulanık bakışlı adamın eğri büğrü sözleriyle çıt diye bir yerinden gittiğini böyle apaçık ilk kez duyumsuyordu. Taş gibi gerçekçidir bu herif. Karamsar filan değil. Konuşmaz da pek. Bu kadar konuşuyoruz, işler gerçekten tatsız demektir. Biz ne yapacağız peki? Para kazanmamız gerek. Ama gerçekten para kazanmak. Amerikalılar parası olmayanı sevmez sözünü anımsatmıştı hamburgerin. Parası olmayanı kim sever ki? Manikyan'ı tokatlayanı bırakarak Karaköy'e, yazıhaneye gelip koltuğuna oturdu, oturmadı, kapı vuruldu. Zayıftan, ince uzun yapılı, ön yanı daza kaçmış, kumral kafasını dışıldayıp duran patlak, çakır gözlü, orta yaşlı biri usulca girdi elinde çantasıyla. Yaklaşıp saygıyla eğilerek selamladı Galip'i. Yapısıyla uyumsuz incecik bir sesi, ''Ben Nuri Yolaş efendim.'' dedi. ''Nazif Bey'in selamını getirdim.'' Günlerdir boş bekleyen yandaki odada sahibini buldu böylece. Daha o gün düzenlemeye girişti elindeki işten öte pek bir şey konuşmayan Nuri Bey. Hemen de çıplak sayılacak odanın yazıhanesi, çelik dolapları, raflara dizili dosyaları, Galip'e koşut bağlı telefonuyla tam bir iş yerine dönüşmesi 2 günü bile bulmadı. İkinci günü sabah geldiğinde oturduğu koltuğun ardındaki duvara camlı, çerçeveli güzel bir Atatürk resmini de asılı buldu Galip. Sermet Beylerin oradan gelen hezaran sandalyeler yan odaya alınmış, tabana nakışlı eskice bir küçük halı, üstünde tablalar olan bir sigara masası ile 2 de Moroken koltuk konmuştu yazıhanesinin karşısına. İş yeri kimliğinde gözlenebilecek eksiklik de giderilmişti böylece. Hem de çok az bir parayla. Elden düşme almış Nuri Bey öteberinin çoğunu. Bu arada sabahları Galip'in yazıhanesinin karşısına oturup dosyayı önüne açarak Charles Stone'la ilgili raporlar konusunda gerekli bilgileri ayrıntılarıyla vermeyi de aksatmıyordu. Yeni bir gelişme yoktu. Polis çalınmasının bir ad benzerliğinden kaynaklandığı anlaşılınca kendilerinden de özür dilenen bir İzmirli Levanten iki ortağın Galata'daki büyük hırdavat mağazasına bağlı elektrik onarım atölyesindeki işini sürdürüyordu Charles Stone. Onarım atölyesinde dolgunca aylıkla gördüğü işinin üstündeydi uzmanlık düzeyi. Dışında da sayılırdı. Yüksek maden mühendisiymiş aslında. O ki bırakılacaktı. Niye gözaltına alındı bu adam? Nazif Bey bilir onu. İkircikli bir duralamadan sonra ekledi Nuri. Caydırmak için yapılır dedi. Uyarıdır. Biliyoruz, üstelemeyin, vazgeçin anlamına. Kulaklarını bükmek bir tür. Olayın kimleri, hangi yanı tedirgin ettiğini saptamak için de bu yola başvurulabilir. Tepkileri gözlenir. Komünistlerin içeri alınışı ile Necla'nın kaybolması arasında kurduğum bağ gibi bu da demek. Çeşitli belgelere, bulgulara dayalı yapılıyordur bu. Seninki gibi kurmalara değil. Uyanık davranarak önceden gözlenip izlenmese nereden olacaktı belge, bulgu? Necla'da uyunmadığı belli mi? Başta da ben uyudum belki. Polisimiz de uyumuş mu bakalım? Telefon etti. Sait'le Taksim Belediye Gazinosu'nda buluştular o akşam. Komünistlerin tutuklanmasında sonuna gelmişlerdi işin. Hafta sonu Ankara'ya gönderiliyorlardı tutuklananlar. Duruşmalara Ankara Garnizon Komutanlığı 2 numaralı askeri mahkemesinde görülecekti. Ne Necla ile ilgili bir şey çıkmıştı soruşturmalarda, ne Turgut'la ilgili bir suç atımı. Özellikle Turgut üstünde durdu arkadaşlar ya, bir şeye rastlanmadı dedi Sait. Uyduracak değiliz. Elimizin altında olan nasıl olsa. Yalnız Hasan Basri diye birinin adı çok geçiyor. O yok ortalarda. Bir de Halil diye biri olan. 11'e geliyordu. Doğruldu Sait. Gidip içeridekilere bir göz atalım mı dedi. Senin Reşat Fuat'ı da görürsün istersen. Kalkıyorlardı ki anımsadı. Necla'yı da bir soruştururum ben dedi Sait. Bakalım nereye gitmiş yengemiz. Sirkeci'de Sansaryan Hanı'nda merdivenleri çıkarlarken tüyleri diken diken eden bir haykırış çınlatıyordu yapıyı. Galip'in irkilir gibi olduğunu sezinlemişti. Biraz da alaylı döndü Sait. Yaygaraya bak dedi. İki kadeh içti mi bir adam öldürür pezevenkiler, sonra da böyle. Bu saatte çalışıyor ikinci şubedeki arkadaşlar. Giriş kapısından beri artlarından gelen gençten sivil Sait'in bir sözüyle atıldı merdivenleri. En üst kattaki birinci şubeye çıktıklarında çift aylı kapı açılmış, iki görevli saygıyla bekler durumdaydı. Aşağıdan gelen deminki haykırışmada kesilmişti. Odalar kapalıydı. Kimsesiz gibiydi birinci şube. Koridorları kıvrılarak geçip vardıkları tutukluların bulunduğu bölümde sessizdi. Sandalyede oturmuş hücreleri bekleyen görevli Sait'leri görünce ayağa fırladı. Kapalı kapılar önünde yürümeye başladılar. Derinden bir horlama geliyordu hücrelerin birinden. Yaklaşıp dikiz pencerelerini kaydırarak bir iki hücreye bakıp kapattı Sait. Sonunda birine göz atıp başıyla Galip'e gösterdi içeriği. Reşat Fuat demekti bu. Yaklaşıp dayadı yüzünü küçük pencereye. Solgun, ampul ışığı altındaki kara, demir karyolaya yan dönerek büzülür gibi giysileriyle yatmıştı adam. Çizgileri belirgin, buğdaysı yüzü, dağınık, gür, kara saçları, biçimli bir başı vardı. Şöyle bir baktı dikiz penceresine, başını çevirdi. Uyur gibi kapattı gözlerini. Yarı karanlık odaya bir süre daha bakıp çekildi Galip. Sait öteki hücrelere bakıyordu yanındaki görevliyle. Döndü biraz sonra, tutuklular bölümünden çıktılar. Koridorda Sait bir kapı önünde durunca görevli açtı hemen, girip elektriği yaktı. Girdiler. Sait gidip masa arkasındaki koltuğa oturdu. Müdür odası olmalıydı. Yandaki Marokyan koltuğu gösterdi Galip'e. Bize iki orta kahve dedi bekleyen adama. Adam çıkınca Galip'e döndü. Çıkarabildin mi? Sanmıyorum daha önce gördüğümü dedi Galip. Kolay unutulmayan bir yüz. Ben de sanmıyorum dedi Sait. Senden epey önce olmuş Almanya'da bu. Gizleyemediği bir övünçle gerinir gibi koltuğa yaslanırken getirtelim mi? Konuşmak ister misin dedi. Böyle bir öneri beklemiyordu sanki niyeyse. Bilmem dedi Galip gülümseyerek. Sen konuşursan dinlerim. Zile bastı. Reşat Fuat'ı getirmelerini söyledi giren adama Sait. Biliyorsun değil mi? Mustafa Kemal'in kuzeni bu adam. Duymuştum. Bir ülkeyi kurtardı, öteki batırmaya bakıyor. Şu dünyanın işi. Kahveler gelmiş, ilk yudumlarını alıyorlardı ki kapı vuruldu. Getirdiler Reşat Fuat'ı. Getiren sivile başıyla kapıyı gösterirken içeri alındığı yerde dikelmiş, ne çıkacağını çözme çabası içindeki yüzü biraz gergin bekleyen Reşat Fuat'a döndü. Yukarıdan bir bakışla gel bakalım Reşat dedi. Otur şöyle. Sessiz ağırca yürüyüp gösterilen koltuğa ilişir gibi oturdu Reşat Fuat. Ayakları üstüne basmakta güçlük çektiği belliydi. Dimdik durup baktı Sait'e. Bir kahvede sana söyleyeyim. Başını kaldırıp biraz daha dikilir gibi doğruldu. Hayır, içmem dedi. Şaklabanca bir gülüşle daha da gerildi Sait. Biliyoruz, kahve tiryakisisin Reşat dedi. Kusura bakma unuttum. Burjuvaların elinden bir şey yer içer mi komünistler? Söyleneni duymamış gibi sessizdi Reşat Fuat. Tutukluluğunu belgeleyen birkaç günlük sakallı örtülü, çizgileri belirgin, sararmış, esmer yüzünün bu kadar yorgun görünmesine karşın kumlu spor ceketi, gri kaza altında yakası açık gömleği, ağarmaya başlamış kara, gür saçları ile bu göze batar biçimde yakışıklı adam, çevreye egemen, ayrıcalıklı biri gibi oturuyordu koltukta.